Ayrım 22.
Sürekli pozitif tesirler üreten bir kişinin çevresinde kendiliğinden büyük bir manyetik koruma kalkanı oluşur. Şunu kesinlikle unutmayalım ki, zihnimizde negatif hiçbir düşünce taşımasak, dışarıdan negatif bir tesirin etkisine maruz kalmamız asla mümkün değildir. Ancak bu gerçekleştirilemediği için tarih boyunca bunun cezasını çoğunlukla hayvanlar çekmiştir. 2. Majik uygulamalar. Çok eski devirlerden beri majik çalışmalarda kurban kesilmesinin önemli bir yeri vardı. Buradaki amaç ise kurban olarak kesilen canlının kanı vasıtasıyla çevreye yayılan psişik enerjisinden yararlanmaktı. Bu enerji elde etmek istenilen amaca özel bir yöntemle yönlendirilirdi. Özel topluluklar vardı ki bu gücü elde etmek için çocukları ve genç kızları bile kurban ederlerdi. Bu uygulamanın kökeni Atlantis'in son dönemlerine dayanır. Ezoterik bilgilere göre çok eski çağlarda Atlantis'in ilk devirlerindeki varlıklar yarı trans halinde yaşıyorlardı. Duyular dışı algılamaları son derece gelişmiş olduğundan telepati, duru görü, telekinezi gibi yeteneklerini kolaylıkla kullanabiliyorlardı. Bize olağanüstü gibi görünen bu haller onlar için normaldi. Birbirlerini ruhsal şifa ile iyileştirmeleri sıradan bir haldi. Sonraları Atlantis'te bu yetenekler oluşmaya başlayan dejenerasyonun doğal bir sonucu olarak kaybolmaya başladı. Sadece bu işin bilimi kaldı. İşte bu yetenekleri kaybolup sadece onların bilimiyle baş başa kalanlar, eski uygulamalarını yapabilmek için bazı katalizör yardımcı araçlara ihtiyaç duydular. Bu araçlardan biri de kandı. Psişik yetenekler, hayvan kanları katalizör olarak kullanılmak suretiyle canlandırılıyordu. Dahası, insan ve hatta yetenekli insanları kurban ederek bu güç artırılıyordu. Bu işe uygun insanlar mabetlerde özel olarak yetiştirilip, özel ritüellerle kurban edilerek bazı güçler elde ediliyordu. Zaman ilerledikçe bu uygulamalar negatif alanlarda da kullanılmaya başlandı. Daha sonra dinler Atlantis'in son dönemlerinden gelen bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırmak ve insanları bundan vazgeçirmek için insan yerine hayvan kurban etmek meselesini ortaya koymuşlardır. Yani bu majik uygulamayı hayvanın psişik etkisiyle gerçekleştirme yolları denenmiştir. Fakat ne yazık ki hayvan kurban ederek gerçekleştirilen majik törenlerin büyük bir bölümü negatif güçlerin harekete geçirilmesi doğrultusunda kullanılmıştır. Bu nedenle dinler bir taraftan bu tür majik çalışmalara karşı da mücadele vermek zorunda kalmışlardır. Gerçekten de kan eğer bu konularda bazı bilgileri bilen bir kişi tarafından kullanıldığında büyük bir katalizör güç haline getirilebilir ve majik uygulamaların önemli bir bölümünü oluşturur. 3. Dünyaya spiritüel tesirlerin aktarılması. Kurbanın kökenlerinden biri de dünya ile ilgili bir meseleye dayanır. Nasıl ki insanlar birbirleriyle sürekli tesir alışverişi içindeyseler, buna benzer bir şekilde yeryüzünün de aldığı ve verdiği enerjiler vardır. Yeryüzü kendi yolunda ilerlerken ve kendi varlığını sürdürürken bu enerjiler çok büyük bir fonksiyon görürler. Dünya kozmos içinde mevcudiyetini sürdürebilmesi ve ayakta kalabilmesi için sürekli olarak kozmostan enerjiler alır ve kozmosa enerjiler yollar. Bu enerji alışverişleriyle dengesini muhafaza eder. Bu tesir alışverişi sadece dünya ile kozmos arasında sürmez. Dünya kendi ihtiyacı olan enerjileri, tesirleri öncelikle kendi üzerinde yaşayan canlılardan alır. Bundan 50 bin sene öncesine ait tufan öncesi kültürlerde sırf yer küreye psişik esiri tesirlerin aktarılması için özel kurban törenleri de yapıldığı biliniyor. O devirlerde dünyanın bu tür enerjilere ihtiyacı vardı ve bu yolla bu ihtiyaç gideriliyordu. Daha sonra bizim devremiz uygarlığında da bu kurban törenleri belli bir müddet daha uygulandı. Amaç yine aynıydı. Dünyaya psişik ve esiri enerjilerin aktarılması. Ancak zaman içinde meselenin bu yönü tamamen unutuldu. Hatta öyle unutuldu ki bu törenleri yapanlar bile neden yaptıklarını bilmeden bu törenleri uygulamaya başladılar. Dışarıdan bakanlar o insanların tanrılara ve ilahlara kurbanlar sunduklarını zannetmekteydi ama asıl mesele dünyaya bazı tesirlerin aktarılmasıydı. Ne var ki bunu uygulayanlar bile ne yaptıklarının farkında değillerdi. Görüldüğü gibi kurbanın ilk ortaya çıkışının başlıca 3 ana sebebi vardır ve yine görüldüğü gibi bunların hiçbir insanların protein ihtiyacının karşılanması için değildir. Örneğin Tevrat zamanındaki Kudüs şehrinde bir günde 142 bin kurban kesildiği günler olmuştur. O devirdeki 250 bin kişilik bir şehir için bu son derece büyük bir rakamdır. Ve eğer amaç protein ihtiyacının giderilmesi olsaydı bu kadar büyük rakamlara ne gerek vardı ki? Günümüzde kurban. Konuyu dünya açısından günümüze getirecek olursak artık dünyanın bu tür enerjilere ihtiyacı kalmadığını hemen söyleyelim. Dünyanın insandan isteği artık kendisinin ihtiyacı olan tesirleri insanın bizzat kendisinin üretmesidir. Yani kurbanlardan gelecek tesirlere değil bizzat şuurlu olarak insanın ürettiği tesirlere ihtiyacı vardır. Çünkü dünyanın aşağıya iniş ve tekrar yukarıya çıkış sürecinde geldiği nokta bunu gerektirmektedir. Bir zamanlar insan kurbanlarıyla daha sonra hayvanlarla yapılan bu dünyayı besleme artık insanın şuurlu olarak üreteceği tesirlerle olacaktır. Şu anda bu gerçekleştirilemese de hiç değilse 2000'li yıllarda böyle olacaktır. Zaten insanların genel gelişim düzeyi de yavaş yavaş bu noktaya doğru ilerlemektedir. Hem dünya hem de insan değişmiş ve değişmektedir. Dolayısıyla her ikisinin ihtiyaçları da birbirine paralellik göstermektedir. Bu uyanmakla olur. Yeryüzü artık bunu istiyor. İnsanlar bilgilenirse, kendileri hakkında temel bilgiyi elde ederse o yardımı bilerek yapmış olacaklardır. İnsanlar yeryüzünde kendi vicdanları ile kurban kesip kesmemeye karar verdikleri gün işte o zaman bir ilerlemeden bahsedilebilir. İnsan ruhsal gelişim sürecinde belli bir noktaya gelmedikçe ve zanlarıyla yaşamaktan kurtulamadıkça kurban davasından da kurtulamayacaktır. Konuyu dünya açısından değil de negatif enerjilerin polarizasyonu açısından alacak olursak yine kurban kanlarının akıtılmasına gerek olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü değişen pek çok şeyde olduğu gibi artık negatif tesiri polarize etme metodu da değişmiştir. Biz kendi içimizde sürekli olarak düşüncelerimizi negatif yönde çalıştırmaktan vazgeçtiğimiz andan itibaren negatif tesirleri polarize etmek için kurbana da gerek kalmayacaktır. İşte gene kişinin kendi üzerinde çalışmasına kalıyor. Negatif düşüncelerden sıyrılmakla, aldanmalardan, yalanlardan sıyrılmakla pozitif yöndeki düşünce kudretimizi artırabilmek her zaman için mümkündür. Kısacası işin esası nefis terbiyesidir. Nefsini terbiye edersen kurban kesmeye ihtiyacın yoktur. Nefsinin azgınlığından kendini kurtaramayanlara daha akıtılacak çok kanlar vardır. Peki kurban bayramlarında ne yapacağız? Kurban kesme konusunda danışacağınız yegane merci bilginiz yetmiyorsa vicdanınız olmalıdır. İnsanın ruhsal gelişimi için kurban kesmenin hiçbir yararı bulunmamaktadır. Yani kurban keserek bir takım psişik güçleri kendi menfaatimiz istikametinde kullanmanın bizim gelişimimiz ilgisi yoktur. Kaldı ki günümüzde kurban kesenler bu güçleri de harekete geçirebiliyor da değildir. Bu da yapılamamaktadır. Çünkü bunun metotları da unutulmuştur. Yapılan tek şey güzel bir kurban kavurmasından ibarettir. Dinlerin büyük mistikleri ve velileri zaten bunu yüzyıllarca önce dile getirmişlerdi. Eğer bu kurbanı kendi içinizdeki nefsaniyeti yenmeden, onlara hakim olmadan, içinizdeki kaleleri zapt etmeden kesiyorsanız sizin kurbanınız nafiledir. Ancak ne yazık ki konunun gerçek uzmanları tarafından yapılan bu açıklamaların hiçbiri klasik dini eğitimde çocuklarımıza öğretilmiyor. Aynen bizlere de bir zamanlar öğretilmediği gibi. 8. Namaz. Müslümanlık inancının en temel kavramlarından ve en temel ibadetlerinden biri namaz kılmaktır. Peki namaz kılmak niçin Müslümanlara getirilmiştir? Namazla ne hedefleniyordu, amacı neydi? Namaz gerçek anlamda bir konsantrasyon, meditasyon ve hatta trans uygulamalarının bir çeşididir. Namaz Allah'a kulluk belirtisi için ya da Allah'a ibadet için yapılan bir uygulama değildir. Bu amaçla dini bir emir olarak getirilmemiştir. En azından başlangıçta böyle değildi. Ancak günümüzde asıl anlamı ve amacı tamamen unutulduğu için namaz sadece bir borçmuş gibi ele alınıyor. Bu neyin borcudur? Bu borca Allah'ın ihtiyacı mı vardır? Şunu kesin olarak anlamak gerekir ki, ibadetlerin tümü insana bir şeyler kazandırmak içindir. Nedense konunun bu yönü bilerek ya da bilmeyerek hep göz ardı edilmiştir ve insanlar bu yönde eğitilmemişlerdir. Namaz aslında tamamen insanın ruhsal gelişiminin bir parçası olan bir uygulama olarak ortaya konulmuştur. Ancak ne yazık ki asıl amacından tamamen çarptırılmıştır. Günde 5 kez namaz kılan ve Müslümanlığın batini çalışmalarından habersiz sıradan bir Müslüman için namaz nasıl kılınmaktadır? Önce abdest alınır. Sonra da bir takım dualar okumaya başlar, rüku eder, secde eder ve sağa sola selam vererek namazını bitirir. Peki bu arada zihninden hiçbir şey geçirmez ve büyük bir zihinsel konsantrasyon içinde bulunabilir mi? Kesinlikle hayır. Kim bilir kaç kez zihni otomatik çağrışımlar ile kesilir. Bu son derece doğaldır. Çünkü insan zihnini belli bir noktaya uzun bir süre konsantre edemez. Zaten namazın amaçlarından biri de bu özelliği insana kazandırmaktır. Namazın insanlara farz kılınmasının başlıca 3 ana sebebi vardır. 1. Namazın ilk hedefi günün belirli saatlerinde insanın dünyaya olan ilgisini başka bir noktaya çekerek egosal hırslarından insanın sıyrılmasına zemin hazırlamaktır. Meditatif bir hal içinde insanın kendi içine dönmesini sağlamaktır. 2. Namazın ikinci hedefi ise düşüncenin belli bir noktaya konsantre edilebilmesi için insanlara egzersiz yaptırmaktır. Yani namazın hedeflediği amaçlardan biri de insanın konsantrasyon yeteneğini geliştirmektir. 3. Namazın hedeflediği bu aşama ise konsantrasyondan sonra transın sağlanmasına yöneliktir. Böylelikle sağlanan bu transta insan kendiyle ilgili ve varoluşla ilgili bilgilere doğrudan ulaşabilir. Bu namazın hedeflediği son aşamadır. Bu hal dini literatürde vecd hali olarak geçer. Bütün bunlar yapılamıyorsa kılınan namaz büyük bir oranda boşa gidiyor demektir. Şuursuzca ve otomatik bir kalıp içinde kılınan namazlar bizi öte alemde kurtaracak değildir bizden söylemesi. Duyan duyar, anlayan anlar, anlamayan öte alemde nasıl olsa anlayacaktır. 9. İnsanın gelişimi, din ve ibadet. Müslümanlığın insanlara ilk kez sunulduğu günlerde bu dine iman etmenin, yani bu dine girmenin 6 şartı bulunmaktaydı. Bunlar sırasıyla 1- Amentü billahi, Allah'ın birliğine iman. 2- Ve melaiketihi, ve onun meleklerine. 3- Ve kütübihi, ve kitaplarına. 4- Ve resulühi, ve peygamberlerine. 5- Vel yevmil ahiri, ve ahiret gününe. 6- Ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi min Allahu Teala, vel basyu badel mevt. Kaderin hayır olsun, şer olsun Allah'tan olduğuna, öldükten sonra dirileceğime iman getirdim. Bu temel şartlar kabul edildikten sonra Müslümanlığa geçecek bir kişinin bundan sonra uyması gereken 5 temel kural ve uygulama vardı. 1. Kelime-i şehadet getirmek. 2. Günde 5 vakit namaz kılmak. 3. Ramazan ayında oruç tutmak. 4. Zekat vermek. 5. Hacca gitmek. Bunlar bir kişinin Müslüman olup olmayacağını belirleyen kurallar bütünüydü. Bunların bir kısmını kabul ederim ama bir kısmını kabul etmem ya da bir kısmını uygularım bir kısmını uygulamam diye bir seçenek insanlara hiçbir zaman sunulmamıştı. Bu o devirde de böyleydi, bu devirde de. Yani sadece ben Müslüman oldum demekle Müslüman olunamamaktadır. Aynen ben Şaman oldum demekle Şaman olunamayacağı gibi. Her dinin kendine özgü sistemi ve uyulması gereken kuralları ve ritüelleri vardır. Peki bir an için yurdumuza bakalım. Bu temel şartlar nüfusumuzun yüzde kaçı tarafından tam olarak yerine getirilmektedir? Örneğin nüfusumuzun yüzde kaçı 5 vakit namaz kılabilmektedir? Nüfusumuzun yüzde kaçı Ramazan ayında oruç tutabilmektedir? Soruları çoğaltmak mümkün. Böyle bir anket yurdumuzda henüz yapılmış değildir. Sadece bir sınır ötesi araştırma ekibi olarak kendi olanaklarımızla yaptığımız bir araştırma bulunmaktadır. Anadolu'nun pek çok yerlerinde gerçekleştirdiğimiz bu araştırmanın sonuçlarına baktığımızda elde ettiğimiz yüzdeler hiç de zannedildiği gibi %99'lara varmamaktadır. Oysa ki nüfusumuzun %99'unun Müslüman olduğu iddia edilmektedir. Şunu kabul etmek zorundayız ki Müslümanlığın gerekleri Türkiye'de büyük bir çoğunluk tarafından yerine getirilmemektedir. Bu bir tespittir. Halkımızın büyük bir bölümü Müslüman olmayı sadece bir kurtuluş olarak görmektedir. Onlar için Allah'a inanmak ve Müslümanım demek yeterlidir. Bu çoğunluk için Kur'an-ı Kerim'i Türkçe olarak okumak bile gerekli değildir. Onlar için kulaktan dolma bilgiler yeterlidir. Bu üzerinde durulması gereken büyük bir çelişkidir. Aynı çelişki devlet yönetiminde de görülmektedir. Hem laik bir devlet olduğumuzu söylüyoruz hem de belli bir mezhebin tekelinde bulunan Diyanet işlerini devletin bir kurum olarak din hakkında belirleyici bir unsur olarak işler tutuyoruz. Bu da yetmiyormuş gibi din dersini okullara zorunlu ders olarak koyup din sadece sanki Müslümanlıkmış gibi sadece tek bir dini çocuklarımıza sözüm onu öğretmeye çalışıyoruz. Hem de devlet kanalıyla. Bu nasıl laikliktir anlamak mümkün değil. Okullarda öğretilen, daha doğrusu dayatılan dinde sadece belli bir mezhebin doğrultusunda çocuklarımıza verilmiştir. Eğer çocuklarımızı şeriatçı tarikatların kandırmalarından korumak istiyor ve bu nedenle onlara devletin kontrolünde din dersi koyuyorsak, o zaman sadece belirli bir mezhebin dini anlayışını değil, dünya dinleri tarihi dersini koymamız gerekmektedir. Çocuklarımızı daha küçük yaşlardan itibaren esir alan şeriatçı tarikatların gözetiminde açılan Kur'an kursları ise kanayan ayrı bir yara. Türkiye, Atatürk'ün sayesinde Müslüman bir devlet kimliğine bürünmemiştir. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Böylelikle din ile fert vicdanında baş başa bırakılmıştır. Bu noktada ferde büyük bir sorumluluk yüklenmiş bulunmaktadır. Her fert kendi yolunu kendisi araştırarak seçmek zorundadır. Doğrusu da budur ve bu olmalıdır. Ancak bu olamamıştır ve devlet dinden kendisini uzak tutamamış, hatta seçimlerde belirli tarikat üyelerinden oy toplayabilmek için birçok kez laik devlet anlayışını zedeleyici tutum ve davranış içine girilmiştir. Hatta Başbakanlık, yasaklı lider Erbakan'ın sayesinde tarikat şeyhlerinin toplanma yeri haline bile getirilmiştir. Tarih bu yaşananları kuşkusuz unutmayacak ve bir gün bu yanlışlıklar uyanan insanların zihninde daha iyi anlaşılacaktır. Gelelim bir başka meseleye. Halkımızın inanmış olduğu dini yeterince araştırmamış olmasından dolayı birilerinin din diye dayattığı bir takım uygulamaları da halkımız dinin bir parçası zannetmiştir. Dinle ve Kur'an'ın dile getirdiği Müslümanlıkla uzaktan yakından ilgisi ve alakası olmayan bir sürü ritüel sanki dinin bir gereği ve hatta emriymiş gibi insanlarımıza empoze edilmiştir. Örneğin, ölen yakınlarımızın arkasından okuttuğumuz mevlid bu yanlış ve gereksiz uygulamalardan sadece bir tanesidir. Peygamberimizin hayatının belli bir bölümünün, belli bir makamla ölenlerimizin arkasından okunmasının, öte aleme giden varlığa nasıl bir yardımı dokunabileceği düşünülüyor acaba? Bunu da anlamak mümkün değil. Sevap olsun diye yapılıyorsa bunun dini bir emir olmadığını bilmiyor muyuz? Bir diğer yanlış inanç da kutsal geceler üretme gayret keşliğinde kendisini gösterir. Yani kandillerden bahsediyorum. Durmadan kutsallık üreten anlayışlar bu üretkenliklerini gecelere de sıçratmış ve Berat, Regaib, Miraç gibi kutsal geceler icat etmiş ve bunların merasimlerle anılmasını din emri gibi kitleye benimsetmişlerdir. Bunların hiçbirinin Kur'an'dan onay alması mümkün değildir. Dipnot, bu paragraf Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an'daki İslam kitabının 262. sayfasından alınmıştır. Din adı altında yapa geldiğimiz öyle yanlış uygulamalarımız bulunmaktadır ki hangisini dile getireceğimi bilemiyorum. Örneğin, başımın gözümün sadakası varmış sözünden daha egoistçe bir mantık olabilir mi? Ve ne yazık ki bazı yardımları bile biz bu zihniyetle yapmaktayız. Ben birine bir şey verirsem verdiklerim beni kurtarır zihniyeti, para yatırıp faiz almaktan başka bir şeye benzememektedir. Dua da maalesef böyle yapılıyor ve çocukluktan itibaren dini eğitimde böyle alınıyor. Yeni çağda her insan kendi hareketlerinden bizzat kendi sorumlu olacaktır. Bu vicdanlı yaşamak, vicdan realitesini uygulamak demektir. Yani şartlandırmaya bağlı olarak yaşama devri yavaş yavaş kapanmaktadır. Bizi şartlandıran her şeyin sona ermek üzere olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelecek bir üst realite, insanın insan gibi davranmayı öğreneceği ve uygulayacağı bir realitedir. Ve o zaman sizler de sevinçle göreceksiniz ki, gereksiz şartlandırmalar ve gereksiz şeriat uygulamaları ortadan kalkacaktır. İnsanlarda şeriat önce kendi vicdan sesleri olacak ve sonra ortaya çıkacak apaçık bilgilerle herkes içinin sesini dinleyerek doğruyu yine kendisi bulacaktır. Tek bir cümleyle özetleyecek olursak, bir çıkara dayalı yapılan ibadet ve yanlış uygulanan dini inançlar bize yarardan çok zarar vermekte ve ruhsal gelişimimize büyük bir engel teşkil etmektedir diyebiliriz. Eskiden böyle değildi, gelecekte de böyle olmayacak. Tufan öncesi kültürlerde verilen bilgiler insanların imajinatif yanılgılarına meydan verilmeden gerçekleştirilmiştir. Bilgiler daha açık ve daha az sembol kullanılarak verilmiştir. Çünkü aşağıya iniş sürecinin henüz daha ortalarında bir yerdeydiler. Mu ve Atlantis dönemi. Ancak tufan sonrası aşağıya iniş süreci daha ilerlediği için bilgiler gittikçe daha fazla örtülmeye başlanmıştır. Aksi takdirde aşağıya iniş sürecinin tamamlanabilmesi mümkün olamazdı. Buraya çok dikkat etmek gerekir. İşte bu nedenle tufan sonrası bilgiler kapalıdır ve insanların imajinatif yanılgılarına müsaittir. Bu incelikler anlaşılmadan insanlığın nereden gelip nereye gitmekte olduğu anlaşılamaz. Gerçeklere açık ve yalın bir şekilde temas edebilmiş olan tufan öncesi uygarlıkların günümüz uygarlığına aktardığı bilgilerin uzun bir süre altın çağın sırları ya da ilahi sırlar olarak Mısır mabetlerinde saklı tutulduğunu ve sadece o mabetlerde eğitilen rahiplere aktarıldığını biliyoruz. Daha sonra ortaya çıkan dinlerin hiçbirinde bu sırlar açık olarak insanlara verilmemiştir. Bu kapalılık karşısında bizim devremizde dünyaya doğan varlıklar ancak kendi çabaları ve ruhsal gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak dinsel metinlerde kapalı olarak bulunan bilgileri anlamaya çalışmışlar ve her varlık kendi potansiyeline paralel bir anlayışa kavuşabilmiştir. Ve kesin olarak ifade edebiliriz ki günümüz uygarlığı bu sırların sadece çok küçük bir kısmını kutsal kitaplarından çıkartabilmiştir. Çoğuna ulaşılamamıştır. Tufan sonrası kültür ile tufan öncesi kültür arasında çok büyük farklar vardır. Bu fark düşüşün doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ve düşüldükçe dünyamıza çok farklı gelişim düzeyindeki varlıklar enkarne olmaya başlamışlardır. Bu da meydana gelen diğer gelişmelere eklenince dünyamız özellikle son 2000 yıldır farklı anlayış seviyelerinin ve farklı gelişim düzeyindeki varlıkların enkarne olabileceği bir ortama dönüşmüş oldu. Farklı karmik telafilere imkan verecek bu ortamda dünyaya doğan varlıkların dolaşabildikleri anlayış seviyeleri birbirinden oldukça farklı bir istikamet gösterdi. Şu anki dünya manzarasına bakacak olursak tek bir dünya anlayışının bulunmaması bunun en açık göstergesidir. Temel dünyasal meseleler hala halledilebilmiş değildir. Hala farklı sınırlarla ayrılmış devletlerin hakimiyeti altında bulunmaktayız. Tek bir dünya devleti hala kurulabilmiş değildir. Bölük pörçük ve maalesef pek çok noktada hala ulusların birbirleriyle sürtüşerek hatta savaşarak yaşadığı bir gezegenin çocukları olmaya devam ediyoruz. Bütün bunlar düşüşün tabii sonuçlarıdır. Hala kendimizi dünyalı olarak göremiyorsak bu kendimizi uzaysal kökenli kozmik varlıklar olarak görmemizden değil, henüz tek bir dünya vatandaşı olarak bile birbirimizi nitelemekten bir hayli uzak olmamızdan dolayıdır. Evet, ne yazık ki dünyalı olmayı bile henüz başaramıyoruz. Kendimizi hala İngiltereli, Finlandiyalı, Fransız ya da Nikaragualı olarak görmeye devam ediyoruz. 10. Şeytan. Şeytan, negatif enerjilerin üretildiği ve negatif alanda hizmet gören ruhsal plan ya da planların dinsel terminolojideki adıdır. Şeytan birçok dinde olduğu gibi bu anlamıyla Kur'an-ı Kerim'de de geçen temel kavramlardan biridir. Ancak ne var ki, nasıl melekler hakkında yanlış bir tasavvura gidilmişse şeytan hakkında da son derece yanlış bir anlayışın ortaya çıktığını görüyoruz. Şeytan sivri kulaklı, uzun burunlu, siyah pelerinlere bürünmüş, elinde çatal mızrağı bulunan ve vücudu tüylerle kaplı garip canavarımsı bir mahluk değildir. Bir planın ya da birkaç ruhsal planın oluşturduğu bir organizasyondur. Dünya üzerindeki tüm dejenerasyonun ve negatif etkilerin desteklendiği ve beslendiği bu organizasyonun tahrip edici etkisi, özellikle düşüşün ortalarından itibaren daha fazla kendisini hissettirmiş ve hali hazırda büyük bir ölçüde insanları etkisi altına almış durumdadır. Konu şeytandan açıldığına göre şeytan ayetlerinden de bahsetmeden bu bölümü noktalamayalım. Metapsişik çalışmalarda parazit tesirler adı verilen bir olgu vardır. Bu medyumsal ruhsal bir irtibat celsesinde geri seviyeli varlıkların ya da yukarıda sözünü ettiğimiz negatif planın zaman zaman araya girişleri, yani araya küçük müdahaleleri olabilir. İşte bu müdahalelere parazit tesirler adı verilir. Bu parazit tesirler alınan tebliğin içine karışarak yanlış bazı bilgilerin de medyum tarafından alınmasına neden olur. Bunlara metapsişik çalışmalarda son derece dikkat edilir ve medyumun bu tür geri seviyeli varlıkların ya da negatif planların tesirinden korunması için özel bir çaba sarf edilir. Ancak her türlü önleme rağmen bu parazit tesirler bir anlık boşluk bulduklarında derhal tebliğe karışabilir. Böyle durumlarda o celseyi düzenleyenler bu tür yanlış bilgileri daha sonra fark edip temizlemek zorunda kalırlar. Yani o tebligattan o celse satırları çıkartılır. Bu metapsişik çalışmalarda sıklıkla yaşanılan bir durumdur. Böyle bir olayla Kur'an-ı Kerim'in indirilişi sırasında da bir kez karşılaşılmıştır. Ancak derhal durumu fark eden Muhammed Peygamber bu sözleri Kur'an'dan çıkartmıştır.